Ayrım 40, sayfa 495. Fahrettin Bey komutanım dedi. Esat Paşa önündeki işaretlerle karma karışık olmuş haritaya dalmıştı. Başını kaldırdı. Buyur Fahri Bey. Fahrettin Bey oturdu, terini sildi. Uzun yıllardan beri bu çevrede görülmemiş kızgın bir yaz yaşanmaktaydı. Cephedekileri düşündükçe içi parçalanıyordu. Sevgili paşam, Conk Bayırı'nda durum gittikçe kötüye gidiyor. Ahmet Fevzi Bey'in hiç ilgilendiği yok. Bu bölge kudretli bir üst komutan istiyor. Mustafa Kemal Bey'in bu bölgeye kol ordu komutanı yetkisiyle atanması gerektiğini düşünüyorum. Uygun görürseniz bu öneriyi orduya arz ederim. Esat Paşa düşündü ve razı oldu. Peki, Kazım Bey'e söyle. Fahrettin Altay önerisini Ordu Kurmay Başkanı Kazım Bey'e telefonla iletti. Kazım Bey duraksadı. Mustafa Kemal Bey sağ yanındaki kesimin güvenliğini üzerine almadığı için Liman Paşa kırgın. Kabul edeceğini sanmıyorum. Bunlar sonra düşünülecek konular. O konuda Mustafa Kemal Bey'in haklı olduğunu da olaylar kanıtladı. Şimdi yakın tehlikeyi gidermek şart. Biz bunu Mustafa Kemal'den başkasının yapamayacağına inanıyoruz. Mareşal'dan onay almanızı ısrarla rica ediyoruz. Kazım Bey ümit vermeyen bir sesle, "Peki, söylerim." dedi. Liman Paşa'nın Conk Bayırı'na yönetimi daha da karıştıracak bir Alman yolladığını biliyordu. Suvla, 8 Ağustos 1915 Pazar, 3. gün, öğleden sonra. General Stopford Suvla'ya çıktı, bayıltıcı bir sıcak vardı. Askerlerin ilerleyememesine bir daha hak verdi. 11. Tümen Karargahı'nı ziyaret etti. Tümen kurmaylarından Yüzbaşı Coleridge son durum hakkında bilgi sundu. General düşüncesini, Türkler engellemeden taarruza geçmek gerek diye özetledi. Anafarta tepeleri ele geçirilecek, sonra da Koca Çimen Tepe'ye yürünecekti. Yüzbaşı da bütün komutanların taarruza istekli olduklarını belirtti. General çok memnun oldu. Ertesi gün 9 Ağustos pazartesi sabahı harekete geçilmesini emretti. Taarruz saatini belirlemeyi taarruzu yönetecek olan General Hammersley'e bıraktı. Dipnot: And Still P. Hart, Yenilginin Destanı, sayfa 198, C.F. Aspinall Oglander, 2. cilt, sayfa 298. 8 Ağustos gününü A. Oglander kaçırılmış bir gün başlığı altında yazıyor. Arıburnu sağ kanat, 8 Ağustos 1915, pazar, 3. gün, öğleden sonra. Mustafa Kemal Yaveri Teğmen Kazım'ı ve Binbaşı İzzettin Bey'i durumu anlamaları için Conk Bayırı çevresine göndermişti. Teğmen Kazım'ın şehit olduğu haberi geldi. Binbaşı İzzettin durumun çok kritik olduğunu bildirdi, kuşatma tamamlanmak üzereydi. Albay Mustafa Kemal Esat Paşa'ya çok gizli kaydıyla bir mesaj gönderdi. Conk Bayırı'ndaki vaziyetin nazik olduğu anlaşılıyor. Bu hususta ordu kumandanının ciddi olarak dikkatini çekmeye aracı olmanızı memleketin selameti adına istirham eylerim. Dipnot: Mustafa Kemal Anafartalar Muharebatı'na ait tarihçe, sayfa 24. Atasa Çanakkale 3, sayfa 361. Bir şey yapılması gerekiyordu. Conk Bayırı savunması çökmek üzereydi. Suvla, 8 Ağustos 1915, pazar, 3. gün, saat 18.30-19. General Hamilton, Albay Keyes ve Albay Aspinall Oglander 18.30'da Jonquil yatına geldiler. General Stopford pek nazikti. General Hamilton'ın verdiği taarruz emrini daha görmediğini anlayınca emri gösterdi ve yüzü pembeleşerek bir takdir bekledi. Ama Hamilton bugün her zamanki gibi değildi, sinirli ve sertti. Sabah çok geç, zaten 2 gün kaybettik. Anafarta tepelerinden en önemlisi olan Tekketepe bu akşam ele geçirilmeli. Stafford sızlandı, gece taarruzu zordu, güvenli değildi, tehlikeliydi. Zaten taarruzu yapacak tümen de gece taarruzunun kolay olmayacağı görüşündeydi. Hamilton ayağa kalktı, kaybedilecek bir dakika bile yok. Taarruzu yapacak komutanla görüşmek için Suvla'ya gidecekti. Zavallı General Stopford'un ayağı çok ağrıyordu. Birlikte gelemeyeceği için özür diledi. Hamilton bir iki nezaket sözcüğü söyleyip ayrıldı. Saat 19'da Suvla'ya çıktı. General Hammersley'i karargahında buldu, emrini verdi. Komutan bir takım sakıncalar, çekinceler ileri sürünce Hamilton kızdı. Korka korka zafer kazanılmaz. Bütün seferlerin sonucu şu birkaç saat içinde izleyeceğiniz harekete bağlı. Harekete geçin. Bunlara cesaret vermek için 3. tümeni de Suvla'ya çıkarmaya karar verdi. Geceyi Suvla'da ya da yakın bir gemide geçirecekti. Bu mızmız ürkek generalleri yalnız bırakmaya gelmiyordu. Dipnot: C.F. Aspinall Oglander, 2. cilt, sayfa 313-313. And Still P. Hart, Yenilginin Destanı, sayfa 198-199. Jonk Bayırı, 8 Ağustos 1915, Pazar 2. gün, akşam. Yarbay Poetry ve Kurmay çıka geldiler. Yarbay Cemil Jonk, 9. Tümeni Komutanlığını Yarbay Poetry'e bıraktı. Kurt geçidinden sonra cephenin sağ kanadı başlıyordu, sağ kanada geçti. Koca Çimentepe Abdurrahman Bayırı, o kesimin komutasını üstlendi. Yarbay Poetry sol kanatta göreve başladı ve anında sorun oldu. Sol kanattaki bütün birliklerin komutasını üzerine almaya kalkıştı. Bu kesimi yönetme yetkisiyle görevlendirildiğini ileri sürüyordu. Albay Ali Rıza Sedes bu kesimdeki komutanların en yüksek rütbelisiydi. Yarbay Poetry'in Albay Ali Rıza Bey'i de emri altına almak istemesi sinirleri iyice gerdi. Jonk Bayırı çok tehlikeli, kanlı, korkutucu bir süreçten geçmekteydi. Ana baba günü yaşanıyordu. Siperler kan içindeydi, yine şehitlerle kucak kucağa savaşılıyordu. Yetki tartışmasının sırası mıydı? Esat Paşa Alman'ı yatıştırması için binbaşı Ohrili Kemal Bey'i Jonk Bayırı'na yolladı. Yarbay Poetry'i yatıştırmak mümkün olmadı. Birçok itirazı ve isteği vardı. Türklerin can acısı içinde inledikleri, kaygıyla titredikleri bir sırada bencilliğini doyurmaya çalışıyordu. Ohrili Kemal Bey'in içinden adamın yüzünü dağıtmak geliyordu ama görevi gereği bir daha alttan aldı. Bakınız, bulunduğumuz yer bu savaşın kilit noktası. Bu tartışmayı biraz daha uzatırsak burası elden çıkacak. Bütün emekler ziyan olacak, ordu yenilecek. Liman Paşa da bu yenilginin altında kalacak. Albay Ali Rıza Bey bu gece düşmana taarruz etmeye hazırlanıyor. Siz de tümeninizle kendisine yardımcı olunuz, burayı tehlikeden kurtaralım. Sonra oturup yetki sorununu çözeriz, olmaz mı? Yarbay Poetry içinden ben ilke, yetki, rütbe, onur, olmaz gibi sözcüklerin geçtiği bir yanıt verdi. Onu sadece kendi sorunu ilgilendiriyordu. Dipnot: Esat Paşa Çanakkale Savaşı Hatıraları, sayfa 293. Mustafa Kemal Anafartalar Muharebatına ait tarihçe, sayfa 23-44. Ohrili Kemal Bey 9. Tümen Karargahı'ndan çıkarken Poetry'in kurmayı Refik Bey'e dedi ki, yakına her mermi düştüğünde senin komutan irkiliyor. Belli ki hiç savaşta bulunmamış. Kurmayın görevi komutanını uyarmaktır. Kendisine söyle. Burada bu rütbeyle bulunabilmesi Türk'ün enayiliğindendir. Ama sen bunu böyle söyleme. Cömertliğindendir de. Ülkesinde bulunsa ya bir tabur komutanı olacaktı ya da bir istasyonda şef. Haddini bilse iyi olur. Karargah çevresine büyük çaplı mermiler düşüyor ve toprak zangır zangır titriyordu. Suvla, 8 Ağustos 1915, Pazar, 3. gün, saat 20. 3. İngiliz tümeninin de 53. tümen karaya çıkarılmasına başlandı. Çıkarma sabaha kadar sürecekti. Bu tümenin karaya çıkan birlikleri ertesi günkü taarruzda yedek olarak geride duracak, gerektikçe taarruz eden birlikleri destekleyecekti. Stopford Kol Ordusu 3 tümenli olmuştu. Akşam General Hamilton'ın emri gereğince Hammersley'in 3 taburunu harekete geçirerek Tekketepe'yi işgal etmesi gerekiyordu. Ama bulanık kararlar ve çelişik emirler yüzünden bu 3 tabur bir türlü zamanında harekete geçemedi. Ancak geç saatte harekete geçecek, gün doğarken Anafartalar tepelerinden biri olan Tekketepe'nin yamaçlarını tırmanıyor olacaktı. Suvla, Çamlı Tekke, 8 Ağustos 1915, Pazar, 3. gün, saat 20. Güneş batmıştı ama Saros körfezinde kızıllığı sürüyordu. Yarbay Wilmer Bey'in karargahını daha fazla işgal etmemek için Ahmet Fevzi Bey yeni karargah istemiş, istihkamcılar biraz uzakta yeni bir karargah hazırlamışlardı. Yamaçta oyuncak odalar yapmış, kuytuluklara çadırlar kurmuşlardı. Bu hızla burası küçük, güzel bir köy olurdu. Telefon çalmaya başladı. Karargah görevlilerinden Üsteğmen Cevat Abbas Gürer nöbetçiydi. Telefonu açtı. Ordu Kurmay Başkanı Kazım Bey komutanla konuşmak istiyordu. İki gündür iyi uyumamış olan komutan dinlenmek için çadırına gitmekteydi. Koşup haber verdi. Komutan telefona geldi. Kazım Bey soğuk bir sesle dedi ki, ''Fevzi Bey, ben Liman Paşa'nın yanındayım. Kendileri ben bugün Fevzi Bey'e karanlık basınca düşmana taarruz etmesi için yazılı emir göndermiştim. Niçin taarruz etmedi?'' diye soruyorlar. Ahmet Fevzi Bey, ''Efendim'' dedi, ''bugün ben kendilerini taarruzun yarın sabah şafak zamanına ertelenmesini rica ettim, kabul etmediler. Ne olursa olsun benim emrim yerine getirilecektir.'' buyurdular. ''Bendeniz ise bu emrin yerine getirilmesinde tehlike gördüğümden yerine getirmedim. Taarruzu yarın şafak zamanına bıraktım. Ona göre gereken emri verdim. Bendeniz bu suretle büyük bir sorumluluk yüklenmiş oluyorum. Paşamız sabretsinler, yarınki savaşın sonucundan memnun kalmazlarsa beni sorumlu tutsunlar. Kazım Bey, telefonda bekleyiniz dedi. Anafartalar grubu komutanının söylediklerini Liman Paşa'ya çevirecekti. Albay Ahmet Fevzi Bey telefon kulağında beklemeye başladı. Şakaklarından yol yol ter akıyordu. Bunlar sıcaktan mıydı, pişmanlık teri miydi? Cevat Abbas anlamadı, sessizce dışarı çıktı. Dakikalar sonra telefon Ahmet Fevzi Bey'in yüzüne kapandı. Ahmet Fevzi Bey çadırına çekildi. Dipnot Cemil Conk, Conk Bayırı Savaşları, sayfa 87-88, raporun sonu. Binbaşı Hayri Tarhan, Türk Kurmay Subaylarının Gözüyle Çanakkale Savaşı, sayfa 60-61. Arıburnu Sağ Kanat, 8 Ağustos 1915 Pazar, 3. gün, saat 20.15. Telefon çaldı. Ordu Kurmay Başkanı Kazım Bey, Albay Mustafa Kemal'i arıyordu. Her zaman şakalaşan Kazım Bey çok ciddiydi. Resmi bir havada kısaca hatır sordu. Yanında Liman Paşa vardı anlaşılan, durumu hakkında bilgi istedi. Dipnot, Mustafa Kemal ile Kazım Bey arasındaki ünlü telefon konuşmasını bence büyük bir incelik ve askeri üslupla en iyi Şevki Yazman yazmıştır. Kurtuluş Savaşı hakkında iki çok güzel kitabı olan Şevki Yazman'ı da saygı ilan ederek bu sahneyi onun yazısını esas alarak aktarıyorum. Türk Çanakkale, sayfa 181-183. Mustafa Kemal şu bilgiyi verdi. 19 cütüben bütün hatlarında ve sapasağlam duruyor fakat sağ yan gerisi çok fena. Conk Bayırı ve Şahin sırtındaki düşmanın geriden zarar vermesi devam ediyor. Bugün tümen karargahı bu yüzden bir kayıp verdi. Bütün gün süresince de bu durumun düzeleceğine dair belirti görülmedi. İngilizlerin biraz ilerlemesi arı burnunu düşürebilir. Daha bir an var, bu anı da kaybedecek olursak bir genel felaket karşısında kalmaklığımız olasıdır. Kazım Bey Mustafa Kemal'in yanıtını Liman Paşa'yı çevirdikten sonra sordu. Peki Çağrı, siz ne düşünüyorsunuz? İlk yapılacak iş yalnız Arıburnu'nun sağ yanını tehdit eden Conk Bayırı'nı ve Koca Çimen'i değil, genel durum içinde anafartalardaki çıkarma hareketini de göz önünde bulundurmak ve ona göre önlemler almaktır. Bütün bu kesimlerdeki hareket ve kuvvetler birleştirilmeli, tek bir ele verilmeli, bir komuta altına alınmalı. Başına da bu işi başaracak enerjik bir komutan getirmelidir. Kazım Bey Mustafa Kemal'in görüşlerini de Liman Paşa'ya çevirdi, sonra bir soru daha sordu. Bu komutanlık size verilirse kabul eder misiniz? Evet. Dipnot, Mustafa Kemal diyor ki, mesuliyet yükü her şeyden, ölümden de ağırdır. Fakat durumun zorluğuna rağmen ben kemali iftiharla bu mesuliyeti kabul ettim. Anafartalar Muharebatına ait tarihçe, sayfa 24-28. Fali Rıfkı Atay'a diyor ki, gerçi böyle bir sorumluluğu almak basit bir şey değildir. Fakat ben vatanım yok olduktan sonra yaşamamaya karar verdiğim için bu sorumluluğu yüklendim. Çankaya, sayfa 92. Kazım Bey konuşmaya kısa bir ara daha verdi. Belki yeni albay olmuş 34 yaşındaki genç bir komutana iki kol orduya yakın kuvveti teslim etmenin doğru olup olmadığını tartışıyorlardı. Grup bir iki tümenle daha desteklenince ordu düzeyinde olacaktı. Kazım Bey yeniden konuştu. Liman Paşa Hazretleri bu kadar çok kuvvetin birden emrinize verilmesi fazla gelmez mi diye soruyorlar. Mustafa Kemal sakin bir sesle yanıtladı. Hayır, az gelir. Kazım Bey'in sesinde gizli bir keyif titredi. Anladım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Dipnot, Mustafa Kemal Anafartalar Muharebatına ait tarihçe, sayfa 26. İzzettin Çalışlar Atatürk'le 2,5 yıl, sayfa 50-51. Fahrettin Altay 10 yıl savaş ve sonrası, sayfa 110. Cephane kolu Bigalı'ya yaklaşıyordu. Dura dura atları dinlendire dinlendire yol alıyorlardı. Köpek havlamalarına top sesleri karışıyordu. Arabacı cephane sandıkları ile Orhan'ın başının arasına kaputunu yerleştirmişti. Başını yaslayan Orhan sallana sallana giderken uyuyor, rüyasında Dilber'i görüyordu. Uyanıyor, Dilber'i hayal ediyordu. Bir ateş böceği bulutunun içinden geçtiler. Ordu emri Çamlı Tekke ve Kemal yerine aynı anda geldi. Liman Paşa Albay Ahmet Fevzi Bey'i Anafartalar Bölgesi Komutanlığından azletmişti. Görevini yeni komutana bırakarak İstanbul'a dönmesini emrediyordu. İngilizlerin dağınık, düzensiz, savunusuz oldukları bir sırada 24 saat kaybedilmişti. Dipnot Celal Erikan, Komutan Atatürk, sayfa 139. Kemal yerine telefonla yazdırılan emir ise yeni Anafartalar Bölgesi Komutanı hakkındaydı. Fahrettin Bey öteki kurmay arkadaşlarına seslendi, haberi verdi. Sonra topluca Esat Paşa'nın yamaca uyulmuş küçük odasını doldurdular. Hepsinin yüzü gülüyordu. Esat Paşa herhalde olağanüstü bir olay var, yoksa böyle izinsiz, paldır küldür içeri dalmazlar diye düşündü. Ne oluyor? Liman Paşa Ahmet Fevzi Bey'i azletmiş, Anafartalar grubu komutanlığına bizim Mustafa Kemal Bey'i atamış. Kurmaylara sanki Jonk Bayırı temizlenmiş, Suvla'dakiler denize dökülmüş gibi rahat bir hal gelmişti. Fahrettin Bey iri sesiyle güldü. Bizim önerimiz kol ordu komutanlığıydı, onu çok gördüler. Şimdi bir çeşit ordu komutanı yaptılar. Dipnot: Mustafa Kemal, Anafartalar Muharebatı'na ait tarihçe sayfa 28. İzzettin Çalışlar, Atatürk'le 2,5 yıl sayfa 50-51. Atase Çanakkale 3 sayfa 362. Atama saati 21.45. Liman Paşa diyor ki, o akşam Anafartalar mıntıkasında toplanan bütün birliklerin komutasını Arıburnu cephesinin kuzeyindeki 19. tümenin komutanı Albay Mustafa Kemal Bey'e verdim. İlk askeri başarısını Trablusgarp'ta kazanmış olan Mustafa Kemal Bey, sorumluluk almasını seven, görevine bağlı bir komutan karakterine sahipti. Kendisi 25 Nisan sabahı 19. tümen ile ve kendi kararıyla muharebeye müdahale ederek düşmanı sahile kadar sürmüş ve bundan sonra 3 ay durmaksızın kırılmaz bir dirençle şiddetli taarruzlara başarıyla karşı koymuştu. Kararlılık ve çalışkanlığına tamamen güvenebilirdim. Türkiye'de 5 sene, sayfa 112-113. 9. tümen de Mustafa Kemal'e bağlanmıştı. Ohrili Kemal Bey şakıyan bir sesle, ''Öyleyse Poetrih Bey'e de yakında yol görünür.'' dedi. Kahkahalar yükseldi. Çaylar söylendi. Fahrettin Bey atama emrini Albay Mustafa Kemal'e bildiren yazıyı hazırlatmıştı. Esat Paşa'nın önüne bıraktı. Paşa besmele ile imzaladı. ''Hayırlı olsun. Allah başarı versin.'' ''Amin.'' Ordu emri Mustafa Kemal'e bildirildi. Arıburnu sağ kanat, 8 Ağustos 1915, pazar, 3. gün, saat 23.15. Mustafa Kemal 19. tümenin komutasını devralacak olan 27. alay komutanı Şefik Bey'i Aker çağırmıştı. Ona tümen ve cephe ile ilgili talimat verirken tümenine veda yazısını da yazıyordu. Dipnot: Mustafa Kemal'in veda yazısı, Anafartalar grubu komutanlığını deruhte etmek üzere şimdi hareket ediyorum. 27. alay komutanı Şefik Bey tümen komutanlık vekilliğine atanmıştır. Bugüne kadar bana gayret ve fedakarlığınızla kazandırdığınız muvaffakiyetleri, yeni deruhte ettiğim bu vazifede dahi bana olan muhabbet ve itimadınızla tamamlayacağıma büyük inan içinde veda ediyorum. Anafartalar muharebatına ait tarihçe sayfa 29. 27. Alay Komutanlığı'na da binbaşı Halis Ataksor atanır. 3 aydır cepheden ayrılmayan tek tümen komutanıydı. Çok zayıflamıştı. 3 gündür uyumamıştı. Gece karanlığında cephe gerisinden dolaşarak Çamlı Tekke'deki grup karargahına ulaşması, ordunun emri gereği Saros tümenlerini, Anafartalar müfrezesini ve Cemil Jonk'un emrindeki bazı birlikleri yarın sabah erkenden taarruza kaldırması gerekiyordu. Atlar hazırlanmıştı. Tümen başhekimi Yarbay Hüseyin Bey ile bir süvari subayı ve seyisler bekliyorlardı. Karargah kadrosu ve 4 alay komutanı uğurlamak için küçük meydanda toplanmışlardı. Savaş uğultusu sürüyor, gemilerin ışıldıkları tepeleri geziyor, aydınlatma fişekleri havada maytap gibi patlayıp parçalanıyorlardı. 57. alay komutanı Hüseyin Avni Bey kısa dokunaklı bir konuşma yaptı ve komutanın başarılı olması için dua etti. Mustafa Kemal hepsiyle helalleşti. Son olarak yeni komutan Şefik Bey'e sarıldı. Yüce Allah'tan ikimize de başarı vermesini diliyorum. Atına atladı. Önce görüntüleri kayboldu, sonra nal sesleri de duyulmaz oldu. Saat 23.30'du. Dipnot: Kitabı boyunca Liman Paşa hakkında ağır eleştirilerde bulunan Şevki Yazman bu atama üzerine özetle diyor ki, bu atama ile bütün kabahatlerini affettirse yeridir. Türk Çanakkale sayfa 181. Şevki Yazman o tarihte istihkam subayı olarak Çanakkale Savaşı'nda. Jonk Bayırı 8 Ağustos 1915, pazar, 2. gün, gece yarısına doğru. Jonk Bayırı'nın bir bölümü Türklerin elindeydi, bir bölümü de Yeni Zelandalıların. Jonk Tepe henüz Türklerdeydi. 8. Tümen Komutanı Ali Rıza Bey burayı düşmandan temizlemek için taarruza geçmiş, 24. Alay Yeni Zelandalıların Şahin Tepe'nin batıdaki tepesine yerleştirdikleri ve iyi korudukları makineli tüfekleri alt edememişti. Aydınlatma fişeklerinin keskin ışıkları altında bile toprak görünmüyordu. Şehitler Şahin Sırtı ile Jonk Bayırı arasındaki toprağı silme kaplamışlardı. İki saat at sürdüler. Ancak 1.30'da Anapartalar grubunun yenir karargahını bulabildiler. Kurmay Başkanı Hayri Bey komutana yol göstermesi için Üsteğmen Cevat Abbas'ı görevlendirmişti. Ama karşılaşamamışlardı. Grup kurmay başkanı ile kurmay kurulu adını çok duydukları Arıburnu kahramanı komutanı bekliyorlardı. Geldi. Başında kabaş ayaktan haki renkli bir başlık, arkasında temiz bir er kabudu vardı. Gözleri ve bakımlı elleri dikkati çekiyordu. Oturur oturmaz düşman ile Saros tümenlerinin durumu, yerleri hakkında bilgi istedi. Açık bilgi alamadı. Tümenlere verilen son emri istedi. Kurmay başkanı son emri veremedi. Fevzi Bey nerede? Çadırında uyuyor. Şimdi kendisini uyandırıp verdiği en son emri alacaksın. Hayri Bey sessiz, sakin, durgun biriydi. Gitti geldi. Elinde kendi yazdığı taarruzla ilgili imzasız bir karalama vardı. Komutanı uyandırmaktan çekinmiş olacaktı. Bu karargah biraz sonra taarruz edecek olan grubun karargahıydı ve yeni komutana son taarruz emri bulunup verilemiyordu. Hayri Bey, bu not son emir ise Fevzi Bey imzaysın. Kurmay başkanı gitti geldi. Fevzi Bey notu imzalamamıştı. Gelip bilgi de vermiyordu. Dipnot. Albay Ahmet Fevzi Bey sabah ayrılır, İstanbul'a gelir. Emekli edilir. Sonra tekrar orduya alınır. Enver Paşa Ahmet Fevzi Bey'i Viyana'ya askeri ateşe olarak yollar. Sonra adı sanı duyulmaz olur. Mustafa Fevzi Çakmak'la karıştırılmaması. Bu notu karıştıranlar çok olduğu için koyuyorum. Karıştıranlardan biri de Alan Moorhead, sayfa 382. Çevirenin bir notla doğruyu açıklaması iyi olurdu. Fevzi Çakmak bu sırada Seddülbahir'de 5. Kolordu komutanıdır. Savaşan bir orduda hiç yaşanmamış, düşünülemeyecek bir durumdu bu. Mustafa Kemal notu bir yana attı. Kendi yolunu yine kendi açacaktı. Kurmay subayları ve karargah çalışanlarını topladı. Düşman, birlikler, bataryalar ve taarruz emri hakkında bildiklerini anlatmalarını istedi. En geniş bilgiyi ordu bağlantı subayı olarak grup karargahında bulunan yüzbaşı Neşet Bora verdi. Dipnot, ileride albay, mütareke döneminde ilk gizli örgütlerden olan Moltke grubunu kuran subay, bu grup Ankara'nın temel örgütü olacak muharip adını alacaktır. Albay Mustafa Kemal aldığı bilgileri birleştirdi. Biriken bilgi yeterli değildi ama hiç yoktan iyiydi. Dipnot, Mustafa Kemal Anafartalar Muharebatına ait tarihçe, sayfa 33 ve devamı. C. Abbas Gürer cepheden meclise, sayfa 71 ve devamı. Grup Kurmay Başkanı Hayri Tarhan konferansında bu şaşırtıcı durumdan hiç söz etmiyor. Saat 4'e kadar kendisine gerekli bilgiler verildi diyor. Hayri Tarhan Türk Kurmay Subaylarının Gözüyle Çanakkale Savaşı, sayfa 61. Kitabı yayına hazırlayan Sayın Burhan Sayılır bu konferansı gerekli açıklama ve notlar ekleyerek yayımlasaydı okuyucuları aydınlatmış olurdu. Bu işlenmemiş ham metin gerçeği yansıtmıyor. Mustafa Kemal'in görevi nasıl devraldığını anlattığı savaş raporu Atase Çanakkale 3'te de dikkate alınmamıştır, sayfa 406. Mustafa Kemal bir hafta sonra Hayri Bey'i uzaklaştıracak, grup kurmay başkanlığına 15 Ağustos'ta İzzettin Çalışları getirecektir. Atatürk'te 2,5 yıl, sayfa 52. Biraz sonra bu yarım bilgiye dayanarak İngiliz Suvla kolordusuna taarruz edecekti. Yeni bir taarruz düzeni son taarruz emrine göre yerleşmiş birlikler için bu saatten sonra büyük sorun olurdu. Eski komutanın Liman Paşa'nın talimatına göre verdiği emri korudu. Gerisini savaş sırasındaki ara emirlerle çözecekti. Bunu belirten yeni emir 7. ve 12. tümenlere subaylarla Kocaçimen Conkbayırı çevresindeki birliklere emir atlıları ile gönderildi. Subaylara dedi ki, haber subayı olarak orada kalacak, bana gerektikçe haber ulaştıracak ya da getireceksiniz. Sağlık ve muhabere işleri hakkında da İvedi birçok önlem alması gerekiyordu. Bu konular açıkta durmaktaydı. Taarruz edecek iki tümenle grup komutanlığının telefon bağlantısı hala kurulmamıştı. Nasıl olur? Çünkü telefon malzemesi yok efendim. Niçin ordudan istemediniz? Ordu ile bazı sorunlar vardı. Bunlar komutanın azline neden olan sorunlar da anlaşılan, üzerinde durmadı. Ordu karargahını aradı, nöbetçi subayla sorunu çözdü. Hızı, kararlılığı, kesinliği, soğukkanlılığı, geneli kavrayışı ve ayrıntıları atlamayışı, anlaşılır ve yapılabilir emirler vermesi, askerin yemeğini ve sağlığını çok önemsemesi kurmayları çok etkilemişti. Gün doğmak üzereydi, karargahta yapılacak işler bitmişti. Savaş idari yeri Çamlı Tekke'nin kuzeyindeki tepede hazırlanmıştı. Oraya hareket edildi. Biraz sonra Yarbay Wilmer Bey de geldi. Herhalde ordu komutanınca uyarılmıştı, saygıyla durdu. Wilmer'in bir Türk subayından çekindiğini ilk kez görülüyordu. Kurmayların onurları okşandı. Koca Çimen kesimi komutanı Yarbay Cemil Bey iki gündür uyumamış, gündüzleri de çok heyecanlı, yorucu geçmişti. Jonkbayır'ın durumu büyük sorundu. Sabah yapılacak taarruza elindeki küçük birliklerle yardımcı olması gerekiyordu. Biraz kestirmek için dertop ettiği kaputuna başını yaslamış anında uyumuştu. Bir emir atlısının kendisini aradığını, çok önemli bir emir getirdiğini işitiyor ama silkinip de gözlerini açamıyordu. Kurmay başkanı sarsarak uyandırdı. Emir atlısı yeni komutanın emrini getirmişti. Mum feneri ışığında okumaya çalıştı, başaramadı. Yorgunluktan gözleri iyi görmüyordu. Kurmay başkanına siz okuyun, özet olarak anlatın dedi. Kurmay başkanı emri okumuştu, özetledi. Yeni grup komutanlığına Albay Mustafa Kemal Bey gelmiş. Taarruz eski emre göre yapılacak, gelişmeye göre yeni emirler verilecektir diyor. Cemil Bey çok sevindi. Hay Allah razı olsun, Fevzi Bey'in emrine göre düzen almıştık. Bir takım yeni kararlar alıp eski emri değiştirmek bu saatte her şeyi alt üst ederdi. Böyle ince düşünüklü, pratik bir komutan bizi düzlüğe çıkarır. Dipnot Cemil Jonk, Jonkbayırı Savaşları, sayfa 54. Suvla, 9 Ağustos 1915 Pazartesi, 4. gün, sabah çok erken. Tarihe 1. Anafartalar Savaşı diye geçecek olan ünlü savaş şafakta başladı. Türlü gecikmeler ve rastlantılardan sonra Türkler ve İngilizler birbirlerinden habersiz bu sabah karşılıklı taarruza geçeceklerdi. Dünyanın heyecanla izlediği büyük seferin son aşamasına girilmişti. İngilizler iki tümende Anafarta tepelerine doğru taarruz edeceklerdi. 3. tümen geride yedek bekleyecekti. Türkler İngilizlerden önce harekete geçmiş, yamaçları hızla tırmanıp Anafarta tepelerini tutmuşlardı. Tepelerden körfez ve ova resim gibi görünmekteydi. İngilizler de bu sırada tarlaları, bahçeleri ezerek kol kol yaklaşmaya başladılar. 12. tümenden takım komutanı Teğmen Sait işgalcileri ilk kez görüyordu. Gözlerini dört açmış bakmaktaydı. Dünya bunlara babalarından miras kalmış gibi rahatlık içinde, sanki buralarda bulunmak karşı geleni öldürmek haklarıymış gibi yürüyorlardı. Dünyanın kabadayısı, belalısı, haraççısı mıydı, neydi bunlar? Bu kadar haydutla nasıl başa çıkacaklardı? Çok kalabalıktılar. Körfez gemileriyle doluydu. Tuz Gölü'nün üzerinde namluları parlayan birçok top vardı. Uçaklar dönüp durmaya başlamıştı. Zavallı tümeni ise buraya zorlukla gelebilmişti. Sayıları öyle azdı ki fundaların, otların arasında gözden kaybolmuşlardı. Bu ezik durum adamların pis tavrı çok gücüne gitti, gururuna dokundu, hırsından ağlamaya başladı. Dipnot, anıyı aktaran Şevki Yazman'ın kitabı yazdığı tarihte Sait Bey binbaşı. Şevki Yazman, Türk Çanakkale, sayfa 187. Biri omuzlarından tutup silkeledi, baktı bölük komutanıydı. Ağlamayı bırak da takımının başına geç dedi. Birazdan hücuma kalkacağız. Bu sömürgecilerin ne kadar korkak olduklarını ben size kaç kez anlattım. Rahatla, savaşı sayı değil, yürek kazanır. Komutan sömürgecileri Seddülbahir'den tanıyordu. Sait burnunu çeke çeke ayağa kalktı. Takımı arkada uzakta fundaların arasına yatmış bekliyordu. Ağladığını görüp duymamışlardı Allah'tan. Gözlerini silerken bir gürültü koptu. Bıçak gibi bir bölük, Tekketepe'nin yamacını tırmanan 1. İngiliz taburunun bir bölümünü esir, bir bölümünü yok etti. Arkasından gelen iki tabur hızla geri kaçtı. Yüzbaşı seslendi, gördün mü? Emirler duyuldu, harekete geçilecekti. Tepenin üzerindeki birlikler ayağa kalktı. Her asker yere saplanmış bir mızrak gibi dimdik duruyordu. Hiçbiri yolda yorgunluktan dili sarkan askere benzemiyordu. Sait'in içi güvenle doldu. Zor gün milletiyiz diye düşündü. Harekete geçildi. 12. tümenin alayları taarruz düzeni içinde tepelerden aşağıya akmaya başladılar. Ovada 3 gündür azap içinde bekleyen Anafarta müfrezesinin birlikleri bayram ettiler. Türk bataryaları, İngilizleri, savaş gemileri ve İngiliz bataryaları da Türkleri ateş altına aldılar. Dolanan uçaklar bombalarını bırakmaya başladılar. İki Türk uçağı da İngilizleri bombaladı. Dipnot, yüzbaşı Buddeke 4, Teğmen Mayneke 6 İngiliz-Fransız uçağı düşürmüşlerdir. Çanakkale'de bir düşman uçağı düşüren ilk Türk havacıları, pilot Üsteğmen Ali Rıza ve gözlemci Teğmen Orhan'dır. Makineli tüfeği gözlemci kullanıyor. Bülent Yılmazer, Çanakkale'de Küçük Gösteri Hava Savaşları, 90. yıl döneminde Çanakkale Savaşları'nı düşünürken, sayfa 271 ve devamı. Düşman uçakları Türk uçaklarından birkaç kat çoktu. Sayısal çoğunluk düşmana bir üstünlük sağlıyordu. Ama Türk Alman uçakları az sayılarına rağmen etkili hücumlar ve yararlı keşifler yapıyorlardı. Yalnız Türk havacılarının görev yaptığı ilk dönem milli mücadele dönemidir.